Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 17, sayfa 312. Zenginlik mi, başarı mı, sevgi mi? Alışverişe gitmek üzere evden çıkan bir kadın, kapısının karşısındaki kaldırımda oturan bembeyaz sakallı 3 yaşlıyı görünce önce duraksadı, sonra onları tüm içtenliğiyle evine davet etti. Kadının davetine yaşlılardan biri yanıt verdi. Biz hiçbir eve üçümüz birlikte gitmeyi istedi. Ve kısa bir duraksamadan sonra bir açıklama yaptı. Sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı zenginliktir dedi. Bu yanımda oturan arkadaşımın adı başarı. Benim adımsa sevgidir. Kendini ve arkadaşlarını tanıttıktan sonra sevgi, kadına ilginç bir öneride bulundu. Şimdi evinize gidin ve eşinizle baş başa verip bir karara varın dedi. İçimizden yalnızca birimizi davet edebilirsiniz evinize. Hangimizi davet etmek istediğinize karar verin. Sonra gelin, kararınızı bize bildirin. Kadın sevgilinin önerisini eşine anlattığında adam, aman ne güzel, ne güzel dedi. Hangisine davet edeceğimizi bize bıraktıklarına göre biz de içlerinden zenginliği davet ederiz. Ve evimiz de bir anda zenginliğe kavuşmuş olur. Eşinin kararına itiraz etti kadın. Başarıyı davet etsek daha mantıklı bir karar vermiş olmaz mıyız kocacığım dedi. Sonra tekrar baş başa verdiler. Aslında galiba en iyisi sevgiyi davet etmek. Hem ona yardımcı olmak bize mutluluk verecek kararını verdiler. Bu karar üzerine kadın kapıyı açtı. Ve 3 yaşlıya birden sordu. İçinizde hanginiz sevgiydi? Onu davet etmeye karar verdik. Lütfen buyursun. Sevgi ayağa kalktı. Eve doğru yürümeye başladı. Arkadaşları da ayağa kalktılar ve sevginin arkasından eve doğru yürümeye başladılar. Kadın büyük bir şaşkınlık ve heyecan içinde zenginlikle başarıya sordu. Siz niçin geliyorsunuz? ''Hani sadece biriniz gelebilirdi?'' dedi. Kadının sorusuna 3 yaşlı birlikte cevap verdiler. ''Eğer içimizden yalnızca zenginlik veya başarıyı davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda bekleyecektik.'' dediler. ''Fakat siz sevgiyi davet ettiniz. Bu durumda üçümüz birden gelmek zorundayız evinize.'' Ve kadının niçin diye sormasını beklemeden, zenginlik ve başarı sözlerini şöyle sürdürdüler. Çünkü sevginin olduğu her yerde biz zenginlik ve başarı da her zaman onun yanında oluruz. Kaynak kigem.com. Aşk nedir? Aşk, iyi geceler öpücüğünü uzun tutmaktır. Beklentidir. Aşk, delicesine flört ederken yanındakinin hiçbir şeyi yapmama hakkını teslim etmektir. Saygıdır. Aşk, zaaflarınızın olduğunu ortaya çıkarır. Kabullenmektir. Aşk, şimdi zamanı değil diye beklemeyi bilmektir. Sabırdır. Aşk, saçlarda başlayıp topuklarda biten bir gezintidir. Keşiftir. Aşk, sevişelim demeden sevişmek, yanındakinin ne istediğini bilmektir, anlaşmaktır. Aşk, bağlandığını sandığında karşındakine hayır deme şansını tanımaktır, inceliktir. Aşk, korumaktır, sorumluluktur. Aşk, ciddi bir tokalaşmayı kıkırdamaya dönüştürmektir, mizahtır. Aşk, evinizdeki her şeyin yerinin değiştirilmesini kabullenmektir, teslimiyettir. Aşk, saatin kaç olduğunu bilip aldırmamaktır. Neşedir. Aşk, sizi kucaklayan kolların gittikçe daha çok sarılmasıdır. Mutluluktur. Aşk, gecenin bir vaktinde sen uyu, benim gitmem gerek dediğinizde uyanık kalıp seni biraz daha görmeyi tercih ederim cevabını almaktır. Sıcaklıktır. Aşk, tanıdığınızı zannettiğiniz insanın yeni yanlarını keşfetmektir. Tazeliktir. Aşk, Uyandığınızda rüyanızı yanınızda bulmanızdır. Düşlerin gerçek olmasıdır. Aşk, kocaman yatağın üçte birine sığışmaktır. Yakınlıktır. Aşk, evin anahtarlarından bir kopya daha yaptırmaktır. Güvendir. Aşk, hoşça kal dedikten sonra tekrar karşılaşacağını bilmektir. Kaderdir. Aşk, gerindiğinizde sızlayan vücut lafının anlamını bilmektir. Derstir. Aşk, ecza dolabını açtığında diş macunu kapağını kapatılmamış bulmaktır. Uyumdur. Aşk, pencereden dışarıya baktığında kimin ne olduğunu hatırlamaktır. Düşüncedir. Aşk, rüzgarın ağaçların arasında dolaşırken çıkardığı sesi dinleyip sevgilisinin yanında olmadığını hayıflanmaktır. Yalnızlıktır. Aşk, asla anlatılmayacak hikayelerdir. Özeldir. Kaynak: balca.net. Rüzgar eserken bile uyuyabilirim. Genç bir adam çiftliğe iş başvurusunda bulundu. Çiftliğin sahibi ona özelliklerini sorduğunda genç adam şöyle yanıt verdi: rüzgar estiğinde bile uyuyabilirim. Bu tümce yaşlı çiftlik sahibinin kafasını karıştırdı. Fakat genç adamdan da hoşlanmıştı. Onu işe aldı. Birkaç gün sonra yaşlı çiftlik sahibiyle eşi gece yarısı çok sert ve şiddetli bir rüzgarla uykularından fırladılar. Bir problem çıkma olasılığına karşı her yeri denetlemeye başladılar. Pencere ve kapıdaki kepenklerin sıkıca kapatılıp kancalarının yerlerine takıldığını gördüler. Kalın ağaç kütükleri ise sıra sıra şöminenin yanına dizilmişti. Tarım araçları güvenli bir biçimde hangara yerleştirilmişti. Traktör garajdaydı. Ahırın kapısı düzgün bir biçimde kapatılmış ve kilitlenmişti. Genç adamsa hemen ilerideki kulübesinde huzurlu bir biçimde uyuyordu. İşte o anda yaşlı çiftlik sahibi genç adamın o gün ona ne demek istediğini anlamıştı. Çünkü genç adam fırtınasız güzel günlerde işlerini o kadar düzgün bir biçimde yapmıştı ki en sert, en şiddetli fırtınada bile yatağında huzurla uyuyabiliyordu. Kathleen Pinto. İki simge. Yaşlı kızıl derili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki kurt köpeğiydi bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı reis bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. Onlar dedi, benim için iki simgedir evlat. Neyin simgesi diye sordu çocuk. İyilikle kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi. İyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları. Çocuk sözün burasında mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi. Peki dedi, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Bilge reis derin bir gülümsemeyle baktı torununa. Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem? Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: asla arkana bakma dostum. Asla arkana bakma. Sonradan fikir yürütmeden, suçluluğa kapılmadan, duraksamadan ilerle. Hayatın önünde uzanmaktadır, arkanda değil. Yaptığın şeyi yapmışsındır. Bunu değiştiremezsin. Fakat ilerleyebilirsin. Donald Walsh. Tavlanın düşündüren öyküsü. Pers İmparatoru'nun baş veziri Büzürmehir tarafından 1400 yıl önce tasarlanan tavla oyunu dünyanın en popüler oyunlarından biridir. Zaman kavramından alınan ilhamla tasarlanan oyunun zamana böyle direnmesi son derece etkileyici. Senenin birliği olarak tavla bir tanedir. Tavlanın içindeki karşılıklı altışar hane 12 ayı temsil eder. 15 açık ve 15 koyu renkli pul, ayın 15 gece ve 15 gündüzünü simgeler. Karşılıklı 12'şer hane, günün 24 saatidir. Eski zamanlarda Hint İmparatoru, satranç oyununu Pers İmparatoru'na yanında bir mektupla hediye olarak göndermiştir. Mektubunda oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmazken şöyle bir mesaj yazmıştır. Pers İmparatoru'na, kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur. Pers İmparatoru, dönemin en alim veziri olan Büzürmehir ile bu mesajı paylaşarak ondan oyunu çözmesini ve kendisinin de karşılık olarak Hint İmparatoru'na hediye edilmek üzere başka bir oyun icat etmesini ister. Vezir haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen satrancın her taşının hareketini ve oyunun stratejisini çözer. Sonra da 10 günde tavlayı icat eder ve imparatora sunar. Hint imparatoruna tavla oyunuyla birlikte gönderilmek üzere şöyle bir mesaj hazırlanır. Hint imparatoruna, evet, kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. Ama biraz da şanstır. İşte hayat budur. Derleyen Ferit Ferhangil. Düşmanınızı dostunuz yapın, yok olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. Başbakanı Abraham Lincoln, düşmanlarından söz ederken çok yumuşak bir dil kullanırdı. Onun bu davranışını hoşgörüyle karşılamayan dostlarından biri bir gün dayanamadı. Başkanı uyarmaya kalktı. Düşmanlarınızı yok edebilecek güce sahip olduğunuzu biliyoruz, dedi. Bu gücünüze karşın onları sanki dostlarınızmış gibi görmenizi bir türlü anlayamıyoruz. Lincoln dostuna şöyle karşılık verdi. Düşmanlarımızı kendimize dost etmekle onları zaten yok etmiş olmuyor muyuz? Yaşlandın artık. Yıllarca sinemaya büyük emeği geçmiş olan Bert Lahr, yeni bir projede zorlu bir rol için oynama kararı almıştı. Yakın dostları artık onun dinlenmesi gerektiğini, yaşlandığını, saçlarının beyazladığını ve bu rolün üstesinden ancak daha gençlerin gelebileceğini söyleyerek onu uyarmak istediler. Bert Lahr ise onlara kısa ve öz olarak şöyle cevap verdi. Damın karla örtülü olması, evin içinde ateş olmadığı anlamına gelmez. Başarının sırrı. Hayatında önemli başarılara imza atmış, kariyerinin zirvesinde olan bir iş adamına röportaj sırasında bir gazeteci, "Başarının sırrı nedir sizce?" diye sordu. Cevap çok kısaydı. İki kelime. Peki o iki kelime nedir efendim? Doğru kararlar. Peki doğru kararlar nasıl alınır? Bir kelimeyle. O nedir peki? Tecrübe. Peki bu tecrübe nasıl elde edilir? İki kelimeyle. O iki kelime nedir? Yanlış kararlar. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Büyük İskender, ünlü filozof Diyojen'i birbiri üstüne yığılmış insan kemikleri arasında bir şeyler ararken görür ve ne yaptığını sorar. Diyojen, zafer sarhoşluğu içinde olduğunu gördüğü hükümdara, ölüm gerçeğini hatırlatmak amacıyla babanızın kemiklerini arıyorum. Ama hangisinin kölelere, hangisinin babanıza ait olduğunu kestiremiyorum der. Anonim. Mutluluk nerede saklı? Tanrılar insanoğluna hem mutluluğu sunmak hem de kolay bulunamaması için mutluluğu insanoğlundan saklamak istiyorlardı. Değişik görüşler atıldı ortaya. Kimileri mutluluğu dağların zirvesine saklayalım. Nasıl olsa oraya kimse ulaşamaz ve onu kolay kolay bulamaz dedi. Kimileri ise mutluluğu denizin dibine gömmeyi önerdi. Güneşe, aya saklayalım derken sonunda meraklı insanoğlunun buralara ulaşıp mutluluğu buralarda bulabileceği düşüncesiyle bu öneriden de vazgeçtiler. Sonunda birlikte karar verdiler. Mutluluğu saklayabilecekleri yeri saptadılar. Mutluluğu insanın içine sakladılar. Çünkü oraya bakmayı kimsenin akıl edemeyeceğini biliyorlardı. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Şimdi saklambaç oynayalım. Yüreğime saklanırsan eğer seni bulmak zor olmaz. Ama kendi kabuğunun ardına saklanırsan seni kimse bulamaz. Halil Cibran. Aynadaki yüz. Kendin için giriştiğin mücadelede istediğini elde ettiğinde ve dünya seni kral yaptığında git aynada kendine bak ve bu yüzün söylemek zorunda olduklarını gör. Çünkü annen, baban ya da eşin değildir. Senin hakkında yargısı geçerli olan, sana hükmedebilecek tek kişidir. Aynadan sana bakan. Seni pohpohlayanlar olabilir. Ya da bir yıldız olduğunu söyleyenler. Oysa aynadaki yüz, gözlerinin içine tam bakamazsan, sadece bir budala olduğunu söyler. Memnun etmen gereken odur. Gerisini boş ver. Sadece o seninle sonsuza kadar gider. Onunla dost olabilirsen eğer, en zorlu sınavı geçtin demektir. Sırtını sıvazlayanlar olabilir. Tüm dünyayı aldatsan da, payına düşen kalp ve göz ağrısı olur, aynadaki yüzü aldatınca. Pablo Picasso ve 4 rakamı. 1881-1973 yılları arasında yaşayan Pablo Picasso'nun öğrencilik yıllarında matematik öğretmeniyle aralarında ilginç bir sorun yaşanıyormuş. Picasso matematik dersinde ne zaman 4 sayısıyla karşılaşsa 4'ü öne fırlamış bir burun olarak gördüğünden hemen geri kalan uzuvları da çizmeye başlıyormuş. Böylece matematik dersinde çözmesi gereken problemleri yarıda bırakıp 4 ile uğraşıyormuş. Öğretmeni onun bu davranışına ne yaptıysa engel olamamış. Her seferinde Picasso bunu yapmak için dayanılmaz bir istek duyduğundan ve gözünün o anda başka hiçbir şey görmediğinden bahsediyormuş. Hayal gücü oldukça geniş olan bu öğrenci, ileriki yıllarda yaptığı büyük eserler sayesinde sanat tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Ne olmak istiyorsunuz? Hayal gücü, bir insanın en yükseklere uçurabildiği bir uçurtmadır. Birkaç hafta önce başıma çok değişik bir şey geldi. Yatak odamda bebeklerden birinin altını değiştirirken, 5 yaşındaki kızım Alisa yanıma geldi ve kendisini yatağa attı. Anneciğim, büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun dedi. Önce bir tür oyun oynadığını düşündüm ve oyunu sürdürmek için sanırım büyüdüğüm zaman anne olmak istiyorum dedim. O sayılmaz. Çünkü zaten annesin. Ne olmak istiyorsun? Peki, belki büyüdüğüm zaman papaz olurum dedim bu kez. Anneciğim, o da olmaz. Zaten öyle sayılırsın. Bağışla ama hayatım dedim. Ne söylemem gerektiğini anlamadım. Anneciğim, sadece büyüdüğün zaman ne olmak istediğini soruyorum sana. Ne olmak istiyorsan o olabilirsin. O anda o kadar şaşırmıştım ki hemen bir yanıt bulamadım. Alisa da bunaldı ve odadan çıktı. O birkaç dakikada yaşadığım deneyim beni çok derinden etkiledi. Çok etkilenmiştim. Çünkü kızımın gözünde ben hala istediğim bir şey olabilirdim. Yaşım, kariyerim, 5 çocuğum, kocam, üniversite diplomam, master derecem, hiçbirinin önemi yoktu. Onun gözünde ben hala düşler kurabilir ve yıldızlara uzanabilirdim. Onun gözünde benim hala bir geleceğim vardı. Onun gözünde ben hala astronot, piyanist, hatta opera sanatçısı bile olabilirdim. Onun gözünde ben hala büyüyecek ve bir şeyler olacaktım. Çok dürüst ve masum olduğunu anladığım zaman yaşadığım o olayın gerçekten çok güzel olduğunu fark ettim. Aynı soruyu büyük annelerine ve büyük babalarına da sorabilirdi. O kadar içtendi. Bir yerlerde okumuştum. Yıllar sonra olacağım yaşlı kadın şimdiki benden çok farklı olacak. İçimde bir başka benim varlığını hissetmeye başladım. Evet, siz büyüdüğünüz zaman ne olacaksınız? Rahibe Terry Johnson, Tavuk Suyuna Çorba adlı kitaptan. Yaşama sanatı. Birçok insan matematiğin yasalarını bilir ve güzel sanatların birçoğunda da beceri sahibidir. Fakat çoğu insan yaşamı yöneten yasalarla yaşama sanatı denilen o güç sanatı hakkında az şey bilir. Bir insan bir uçak yapabilir ve onunla bütün dünyayı baştan başa dolaşabilir. Fakat nasıl mutlu, başarılı ve memnun olacağını öğreten o basit sanatın tamamıyla cahilidir. Sanatları öğrenirken listenin en başına yaşama sanatını koymayı unutma. Jean-Jacques Rousseau. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Kendi omzuna tırman. Başka nasıl yükselebilirsin ki? Nietzsche. Olaylara farklı bakabilmek. Yıllar önce bir ayakkabı şirketinin sahibi pazar araştırması yapmak üzere Afrika'ya aralıklı olarak 2 pazarlamacı gönderdi. Birinci pazarlamacı araştırmasını bitirdikten sonra patronunu arayıp şöyle dedi. Burada bizim için hiçbir fırsat yok. Çünkü hiç kimse ayakkabı giymiyor. Birkaç ay sonra giden ikinci pazarlamacı ise patronunu arayıp heyecanla Afrika'da inanılmaz fırsatlar var. Burada hiç kimsenin ayakkabısı yok dedi. Herkes aynı düşünüyorsa hiç kimse bir şey düşünmüyor demektir. Anonim. Herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse. Bu öykü herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse adlarında 4 kişiyle ilgilidir. Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve herkes bu işi birisini yapacağından emindi. Birisi bu duruma sinirlendi. Çünkü iş herkesin işiydi. Herkes işi herhangi birinin yapabileceğini düşünüyordu. Fakat herkesin o işi yapamayacağını hiç kimse anlamamıştı. Sonuçta herhangi birinin yapabileceği bu işi hiç kimse yapmadığından herkes birisini suçladı. Eva Glass. Bir konu ya kucakta ya beyinde taşınır. İki keşiş yolda giderlerken bir su birikintisinden karşıya geçmek için bekleyen genç bir kadın gördüler. Keşişlerden biri genç kadını kucakladı ve suyun öteki yanına geçirdi. Öteki keşiş arkadaşının bu davranışını başka bir biçimde yorumladı ve bu nedenle hiç de hoş karşılamadı. Yaklaşık 1 kilometre sonra ise kendini daha fazla tutamadı. Arkadaşına bu davranışının yanlış olduğunu anlatmak istedi. Böyle bir şeyi nasıl yapabildin dedi. Biz keşişiz. Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmek, onlara bakmamız bile yasaktır. Öteki keşiş arkadaşına şöyle yanıt verdi. Ben o genç kadını 1 kilometre geride bıraktım dedi. Sense onu hala taşıyorsun. Konfüçyus'tan 9 düşünce. Eğitimli insanların 9 düşüncesi vardır. Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler. Dinlediklerinde iyi duymayı düşünürler. Görünüşleri bakımından sıcak olmayı düşünürler. Davranışlarında saygılı olmayı düşünürler. Konuşmalarında doğru olmayı düşünürler. İşlerinde ciddi olmayı düşünürler. Kuşkuya düştüklerinde soruları nasıl soracaklarını düşünürler. Öfkelendiklerinde sorunları düşünürler. Kazancı gördüklerinde adaleti düşünürler. Geçerli olan nedir? Geçerli olan, güçlü olanın tökezlemesine yol açan ya da bir işi yapanın yaptığı işi nasıl daha iyi yapabileceğine dikkatleri çeken eleştirmenin görüşü değildir. Kazançlı çıkan, gerçekten de arenaya çıkabilen, yüzü ter ve tozdan çamura dönüşen, yiğitçe dövüşen, hata yapmadan hiçbir yere ulaşamayacağını bildiği için hata yapıp tekrar atağa kalkan, kendini yaptığı işe adayan, inandığı şeye baş koyan, sonuçta başarılı olursa yaşayacağı zafer duygusunun tadını ama başarısızlığa uğrarsa ne yerinin, ne zaferinin, ne de yenilginin ne olduğunu bilmeyen korkaklardan farklı bir yer olduğunu bilen kişilerdir. Theodore Roosevelt. 17. ayrımın sonu. Sayfa 335.